Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Ayana. Yazarı Mustafa Mutlu. Türü roman. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım Aralık 2022. ISBN numarası 978-625-418-189 ve 4. Bu kitap 192 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mayıs 2024. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapakta yuvarlak bir şaman davulunun resmi var. Buna tümbürü de diyorlar. Büyükçe bir tefe benzeyen tümbürünün üzerinde çeşitli hayvanları, çam ağacını, dağları, kuşları simgeleyen çok sayıda motif bulunuyor. Kenarından renkli iplerle bağlanmış ayı dişleri, kaz ayakları, kartal pençeleri sarkıyor. Arka kapak. Artık zamanın geldi ayağına, ya benim ruhumu taşıyacaksın ya delireceksin. Ormana gel, her şeyi arkanda bırak, kendini bana ver. Türkler nasıl Müslüman oldu? Gök Tengri'den ve Şamanizm'den nasıl vazgeçti? Arapların İslam'ı yayma faaliyetleri sırasında kaç yüz bin Türk kılıçtan geçirildi sorularının cevabını bulmak için Şamanizm ve Gök Tengri inanç sisteminin peşine düşen Sevil, ulaştığı gerçekleri anlatmaya başladığında bu iki kadim dine Satanizm gözüyle bakan milliyetçilerin hedefi haline gelir. Zira Sevil'in söyledikleri cızdı, dokunanı yakardı. Büyük bir baskı altında kendi gibi düşünen birilerini bulmaya çalışırken, Sevil'in yolu Amasya'nın uzak bir köyünde şifa dağıtan ve gelecekten haber veren bir kadınla Ayana Hatun ile kesişir. Dert yerde, şifa göktedir. Bize düşen görev şifayı gökten indirip derde deva olmaktır diyen Ayana Hatun içinde, Sevil içinde hem bir aydınlanma hem de bir kaçma kovalamaca süreci başlayacak, hayat artık eskisi gibi olmayacaktır. Gazeteci yazar Mustafa Mutlu, kimi kesimlerin ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı konuları bu kez Ayana romanında işliyor. Mustafa Mutlu, 1961'de Kırşehir'de doğdu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Yüksek lisansını İslam Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı. Gazeteciliğe 1981 yılında Ulusal Basın Ajansı'nda başladı. 1982'de Türk Haberler Ajansı'na, 1984 yılında Dünya Gazetesi'ne geçti. 1986 ile 1996 yılları arasında bu gazetenin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1996'da Sabah grubuna geçerek bir ekonomi gazetesi olan Liberal Bakış'ı çıkardı. 1998 yılında Türkiye'nin ilk ekonomi haber kanalı olan Kanal E'nin genel yayın müdürlüğünü yaptı. Kanalın dönemin ünlü müteahhidi Korkmaz Yiğit'e satılmasıyla bu görevinden ayrılarak Star gazetesinin kuruluşunda ekonomi müdürü ve yazar olarak görev aldı. 1999'daki büyük depremden sonra ekonomi gazeteciliğini bırakarak görevini yazar olarak sürdürdü. Star grubunun TMSF'ye devredilmesinden sonra 2004'te Vatan gazetesine geçti. 2003 ile 2007 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde genel sayman olarak görev yaptı. Gazetenin yeni patronu Erdoğan Demirören'in "Dön kardeşim" ısrarı üzerine 2013 yılında Vatan Gazetesi'nden ayrılmak zorunda bırakıldı. Köşe yazarlığını 2013 ile 2016 arasında Aydınlık Gazetesi'nde sürdürdü. Gazetenin de iktidar yanlısı politika izlemeye başlaması üzerine istifa etti. Gazetecilik hayatı boyunca Star, Kanal 6, Habertürk, Ulusal Kanal ve Cem TV televizyonlarında çeşitli ekonomi, haber ve tartışma programları hazırlayıp sundu. Son olarak Cem TV'de yayınlanan Kral Çıplak isimli programla televizyon gazeteciliğine farklı bir bakış açısı getirdi. 1999 ve 2003 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazetecisi, 2004 yılında Türkiye Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin Yılın Yazarı ödüllerine layık görülen Mutlu'nun yayımlanan eserleri şunlardır. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Roman, 2010. Sonra Hayat Yeniden Başlar, Roman, 2011. Maratonda Sona Doğru, Güncel, 2012. Dön Kardeşim, Güncel, 2013. 74. Ferman, Roman, 2016. Birinci Bölüm. Gece gece tırnak mı kesilir, kör olasıca, şeytan çağıracaksın, bırak o tırnak makasını elinden. Sevil annesinin bu sözlerini hatırladı ve tırnak makasını, törpüyü alelacele kumaş çantaya kaldırdı. Artık koskoca kadındı ama yine de korkuyla karışık bir merak dalgası sardı ruhunu. Neden akşamları tırnak kesilmezdi ki? Kim koymuştu bu kuralı? Dinde böyle bir hüküm yoktu. Hiçbir yasa hava karardıktan sonra tırnak kesilmez diye bir yasak getirmiyordu. O zaman neden milyonlarca insan geceleri tırnak kesmekten korkuyor ve bu korkuyu nesilden nesile aktarıyordu ki? Sehpadaki üstünde sigara içmek kan akışınızı yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur yazılı sigara paketine uzandı, gülümsedi. Bu sözler elbette bir marka değildi ama uzunca bir süredir sigara paketlerinin üzerinde marka yerine bunlar yazıyordu. Sigara içmek öldürür. Sigara gırtlak kanserine neden olur. Sigara içenin bebeği olmaz. Sigara yüksek bağımlılık yapar. Sigara içenin ta anasını avradını. Bu son sloganı şimdi kendi uydurmuştu. Buluşunu çok beğendi ve kahkaha attı. Paketlerin üzerine insanların zaten bildikleri ve içlerini karartan uyarılar yerine doğrudan küfür yazılmalıydı. Belki bu sayede birkaç kişi almaktan vazgeçerdi. İnce sarımlı bir sigara aldı, yaktı, dumanını büyük bir açlıkla ciğerlerine çekti. Bak, benimki öldürmüyormuş, cinsel iktidarsızlık yapıyormuş sadece diye düşünerek tekrar kahkaha attı. Hem cinsel iktidarsızlık kadınlar için geçerli değildi ki, yeter ki erkek istesin. Kadına düşen görev istese de istemese de bacaklarını açmak ya da dizlerinin üzerinde eğilmekti. Bunun için çok da iktidarlı olmak gerekmiyordu. İşaret parmağıyla orta parmağının arasında tuttuğu sigaranın ateşine baktı bir süre. Şu minik kızıllık bile ne kadar etkileyiciydi. Ne zaman bir ateş görse lambanın etrafında dönüp duran kelebekler gibi hissederdi kendini. Büyülenmişçesine bir türlü gözünü alamazdı o kızıllıktan. Hele bir de geceyse. Ateşten sıçrayan parçacıkları zifiri karanlıkta kayan yıldızlara benzetirdi. Bir de ateşten yükselen sesleri dinlemeyi severdi. Şu minicik sigara ateşinden bile o kadar farklı sesler yükseliyordu ki, ruh haline göre kimi zaman içli bir türkü gibi algılardı o sesleri, kimi zaman karlı bir orman yolunda yürüyen aç bir ayının adımları. Yine sapıtıyorum diye geçirdi aklından. Bakışlarını sigara ateşinden alıp sağ işaret parmağındaki şeytan tırnağına çevirdi. Neden şeytan tırnağı demişlerdi ki insanlar bu sertleşmiş deri parçasına? Bu tür soruların yanıtını öğrenmeye çok meraklıydı. Hemen cep telefonunu eline alıp arama motoruna şeytan tırnağı yazdı. Çıkan bilgiler işe yaramadı. Bu deri uzantısına neden şeytan tırnağı dendiğine dair tek satırlık bilgi yoktu. Telefonu sehpaya bıraktı. Dişlerini devreye sokarak parmağındaki et parçasını kopardı. Canı yandı. Acıyan yeri emdi. Madem şeytan parmağına kadar gelip istemediği bir tırnak çıkarmıştı ve madem geceleri tırnak kesmek şeytan çağırırdı, o zaman ondan kurtulmanın yolu dişleri kullanmaktı. İyi de bunun bedelini ille de canı yanarak mı ödemek zorundaydı? Yine kendi kendine gülümsedi. Boş işlerle uğraşıyorum, boş diye geçirdi içinden. Diğer kadınlar gibi olsaydım keşke. Akşam yemeği yenmiş, bulaşıklar makineye konmuş, daha ne istiyorsun? Meyve tabağını kucağına alıp oturup dizi izlesene. Millet birbirini nasıl aldatıyor. Kurşunlar havada nasıl uçuşuyor. Ne entrikalar dönüyor, ne canlar yanıyor. Büyülenip kalsana oturduğun yerde. 100 yıldır değişmeyen zengin kız fakir oğlan ya da fakir kız zengin oğlan aşkları için gözyaşı döksene. İki mafya grubu arasında çıkan 3 dakikalık bir çatışmada Kıbrıs Barış Harekatı'nda ölen askerlerimizden daha fazla insanın öldürülmesine şaşırmasana. Çok sıkıştığında bile tuvalete gitmek için reklam arası olmasını beklesene. Yok, ille de böyle kös kös oturacaksın ve nereden çıktı belli olmayan aptal aptal sorularla uğraşıp duracaksın. Kumandayı aldı, kanalları tek tek dolaşmaya başladı. Birbirinin aynısı dizilerle iktidarın ya da muhalefetin yandaşlığını yapan çığırtkanların ağızlarından tükürük saçarak ilgi çekmeye çalıştığı tartışma programlarıyla doluydu kanallar. İnsan doğru dürüst bir film koyar be arkadaş diye düşündü ve tam aradığını bulamamanın verdiği hoşnutsuzlukla televizyonu kapatmaya hazırlanıyordu ki Akit TV isimli yandaş bir kanaldaki spikerin sözleri ilgisini çekti. Arkasına yaslandı, televizyonun sesini açtı. Sakallı spiker çok büyük bir olaydan söz ediyormuşçasına haberi okumaya devam ediyordu. Şaman hainlerinin sergilendiği, gençlere batının ahlaksız hayat tarzının aşılandığı, alkolün su gibi aktığı kırklar eli, Solarado Festivali'nde uyuşturucu rezaleti patlak verdi. Onlarca torbacı suçüstü yakalandı. Uyuşturucu madde kullanan 200 kadar genç gözaltına alındı. Salgın döneminde düzenlenen festival adeta virüs ve ölüm saçtı. Ekranın diğer yarısında ise festivalde çekilen görüntüler yayınlanıyordu. Yaklaşık 1000 kadar genç sahnedeki rock topluluğunun ezgilerine kollarını sallayarak eşlik ediyordu. Her taraf yemyeşildi, gençler keyifliydi. İnsanın canı orada olmayı çekiyordu. Birden ortalık karıştı. Asker mi polis mi olduğu belli olmayan eli silahlı adamlar konseri bastı. Artık müzik yoktu. Üniformalı bir adam uzun saçlı bandanalı esmer bir kızı yüzüstü yere yatırmaya çalışıyordu. Kız şaşkındı, ben bir şey yapmadım ki diye bağırıyordu. Ellerine arkadan ters kelepçe takıldı, bir otobüse bindirildi ve gözden kayboldu. Ekranın diğer yarısındaki spiker bu görüntüler dönerken sanki milli takım çok önemli bir deplasman maçından büyük bir zaferle dönmüş gibi haykırmayı sürdürüyordu. Türkiye'nin en büyük gücünü oluşturan genç nüfusumuzu hedef alan karanlık organizasyonlar, özellikle üniversite çağındaki insanımızı müzikli eğlenceler adı altında hem şamanizm gibi sapkın inanışlara hem de kötü alışkanlıklara sürüklüyor. Sevil'in gözleri duyduğu bu sözler üzerine iyice büyüdü. Ay şamanizme sapkın inanış mı dedi bu salak diye sesli bir soru çıktı ağzından. Onun bildiği ve öğrendiği kadarıyla şamanizm ve gök tengricilik Türklerin en eski dinleriydi. Şimdi Arap hayranı bir kanalda sadece Türklerin değil, dünyadaki birçok ulusun doğrudan inandığı ya da etkilendiği bu inanç sisteminden sapkın inanış diye söz ediliyordu. Bu sırada ekranda aynı görüntüler aralıksız dönmeye devam ediyor, spiker de elektronik süflördeki metni bağırarak okuyordu. Çeşitli şehirlerde, doğada düzenlenen festivallerde, batılı hayat nizamı standartlarında ahlak dışı görüntüler sergileniyor. Önce aileleriyle bağları koparılan, ardından üniversite öğrenimi baltalanan öğrencilerin sürüklendiği festival bataklığı, yarı çıplak kıyafetlerle konser, eğlence gibi cazip aktivitelerle gerçekleştiriliyor. Tütün ve alkolün yanı sıra uyuşturucunun da yoğun şekilde kullanıldığı organizasyonlardaki rezillikler 12-16 Ağustos tarihli Kırklareli Solarado Festivali'nde gün yüzüne çıktı. Şamanist sapkınların müzikal faaliyetlerle gençleri zehirlediği Solarado adlı festivallerde bir de uyuşturucu rezaleti patlak verdi. Akit'in ulaştığı bilgilere göre bu festivale baskın düzenleyen jandarma ekipleri 19 torbacıyı suçüstü yakaladı. Operasyonda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 200'ü aşkın genç de gözaltına alındı. Şaman ayinlerinin sergilendiği festival bu baskından sonra sonlandırıldı. Bin bir türlü rezaletin sergilendiği ve hayat eve sığar, yani HES kodu uygulamasının da gerçekleştirilmediği Solorado Festivali'ne ev sahipliği yapan Balkaya Doğa Park Motel'e de mühür vuruldu. Gençleri bataklığa sürükleyen şamani Solorado'cuların Şile Saklıköy'de 12-16 Eylül tarihlerinde yapmayı planladığı festivale ise izin çıkmadı. Ahlaksızlık virüsünü gençlere aşılayan Solorado'nun tüm festivallerinin yasaklanması bekleniyor. Haber bittikten sonra televizyonu kapattı genç kadın. Bilmediği ve yeni duyduğu hemen her konuda olduğu gibi yine telefonu eline alıp araba motoruna şamanizm yazdı. İkinci bölüm. İnternette okudukları merakını daha da arttırdı Sevil'in. Tarihe çok özel bir ilgisi vardı. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirmiş, sonra da aynı fakültede yüksek lisans yapmış ve bitirme tezi olarak da yakın dönem Türkiye tarihi, Demokrat Parti dönemi konusunda aylar süren bir araştırma yapmıştı. Yazdığı bitirme teziyle en yüksek notlardan birini almıştı. Şimdi yıllardır bir liseye tarih öğretmeni olarak atanabilmek için kadro açılmasını bekliyordu. Girdiği sınavlarda hep çok yüksek notlar almasına rağmen ataması yapılmıyordu. Kendisi ve onu tanıyan herkes bunu mezhebine bağlıyordu. Çünkü Sevil'in hem anne hem de baba tarafı Sivas'ın Zara ilçesindendi ve Alevi'ydi. Lise sonunda okurken annesini rahim ağzı kanserinden kaybetmişti. Doktorlar bu hastalığın cinsel yolla bulaştığını söylemişti. Annesinin başka biriyle cinsel ilişkisi olmadığına ve asla olmayacağına yürekten inandığı için o günden sonra babasını suçlamaya başlamış, hatta bir defasında annemin katili sensin, kim bilir hangi orospudan alıp da bulaştırdın bu hastalığı diye isyan bile etmişti. Babası her ne kadar bunu kabul etmese ve kızının gönlünü yeniden kazanabilmek için dil dökse de araları bir daha düzelmemişti. Sevil'in üniversite sınavlarını kazanıp İstanbul'daki bir öğrenci yurduna kaydolmasıyla da ilişki yılda bir ya da iki kez edilen bayram tebriği, doğum günü kutlamaları düzeyine kadar gerilemişti. Babasının göndermeyi teklif ettiği paraları asla kabul etmemiş, İstanbul'da geldiği ilk günden itibaren bir markette yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamıştı. Şimdi aynı marketin tam zamanlı mağaza müdürüydü. Genel ortalamaya göre maaşı iyiydi. Öğretmen olarak ataması yapılsa alacağı maaştan daha fazla kazanıyordu. Fikirtepe'de kentsel dönüşümden sonra yapılan gökdelenlerden birinde tek odalı bir daire kiralamıştı. Eşyası yok denecek kadar azdı. Çünkü hem eşya alabileceği parası hem de dünya nimetlerine düşkünlüğü yoktu. İkinci elden, yani eskicilerden aldığı bir kanepe, iki koltuk, birkaç sandalye, bir masa, bir dolap ve bir yataktan ibaretti bütün eşyası ve elbette yüzlerce kitaptan. Tüm bunlar onun mutlu olmasına yetiyordu, artıyordu. Arkadaşları yok denecek kadar azdı. Bir ara CHP Kadıköy Gençlik Kollarına devam etmiş, yaşıtlarının sığlığına dayanamayarak gidip gelmeyi kesmişti. Babadan geçme bir yetenekle çok iyi bağlama çalıyordu. Yüzlerce Alevi deyişini ezbere biliyor, pazar günleri Karacaahmet'teki Pir Sultan Cem Evi'nde dedeler izin verdiği ölçüde saz çalıyordu. İstese sadece bağlama çalarak ve piyasa türküleri okuyarak çok iyi para kazanabilirdi. Ama o bağlamasıyla ilişkisini aşk olarak görüyor, sazı üzerinden para kazanmayı aklına bile getirmiyordu. Bir de çok iyi resim yapıyordu. 2 yıl kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde açılan resim kurslarına gitmiş, sonra ders vermek için gelen ressamlardan birinin daveti üzerine onun atölyesinde tuval ve boya parası ödemeden resim yapmaya başlamıştı. Ressamın anlaşmalı olduğu bir galeride resimlerini satmaya başlamıştı. Hatta birkaç karma sergiye bile katılmıştı. Mektepli olmadığı için Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ressamlar tarafından kabul görmese de bunu dert etmiyor, hatta kendisine sırt çeviren o çevreye hak bile veriyordu. İnsanlar yıllarca okulda dirsek çürütmüş. Özellikle teknik bazı konularda benden çok daha iyiler. Elbette benim gibi bir alaylıyla kıyaslanmak istemeyecekler diyordu. Gerçeküstücü bir tavır vardı resimlerinde. Kanatlı atlar, devasa zambaklar, ormanlarda dolaşabilen yunuslar, portre yapmayı aklına bile getirmiyor ve ben içinde kötülük taşıma ihtimali olan hiçbir canlının resmini yapmam diyordu. Ona göre evrendeki en tehlikeli ve kötülük potansiyeli yüksek canlı insandı. Birinci ayrılın sonu. Sayfa 12.